Ayrım 17. Kontur Gerilla 1 Teorisi Ferit İlsever Sayfa 260 C. Gerilla kuvvetlerine karşı yapılacak kontur gerilla harekatının safa ve uygulama şekilleri. 3. Karşı gerilla harekatı gerilla kuvvetlerinin gücünü azaltacak ve zayıf noktalarından yararlanacak şekilde tertiplenir. AA. Bir gerilla kuvvetinin en büyük gücü kendi iç bünyesi ve halkça benimsenmiş bir dava hüviyetinden, sivil halk arasında gizlenebilme olanak ve kabiliyetinden ve mensuplarının harekat sahasını her yönüyle çok iyi bilmelerinden doğar. AB. Bir gerilla kuvvetinin en büyük zaaf ve boşluğu ise sivil halkın desteğine muhtaç oluşu, güvenilir bir yiyecek, giyecek, yatacak, silah ve mühimmat ikmal sisteminden, ulaştırma vasıtası, yetişmiş lider kadrolarından ve yeterli muhabere olanak ve vasıtalarından yoksun oluşudur. 4. Sivil halk ile gerilla kuvvetleri arasında arzu edilmeyen sıkı ilişkilerin kurulmuş olması, karşı gerilla harekatında halk üzerindeki kontrol tedbirlerinin takviye ve sertleştirilmesini gerektirebilir. Gerilla kuvvetlerine karşı hazırlanacak kontur gerilla komutan durum muhakemesinin yapılmasında aşağıda yazılı faktörler özellikle dikkate alınır. Bunlar 1. Bölgede mevcut halkın temayülü, hükümete sadakat derecesi, dost ve düşman unsurlarının tanınması, dost veya muhtemel dost unsurlarının gerillaların tetiş taktiği ve baskılarıyla çeşitli şekillerde yapılan propagandaya karşı hassasiyet derecesi. 2. Aşağıda yazılı hususlar üzerinde dikkatle durulur. AA. Bölgede bulunan kasaba, köy, mezra, oba, çiftlik ve benzeri bölgelerde daimi veya geçici olarak yerleşmiş halkın durumu. AB. Bölgeye giriş ve çıkış yapan yabancı ve şüpheli şahısların durumu. AC. Bölgedeki tüm kanun kaçaklarının durumu, takip ve kontrolü, adi suçlu, kaçakçı, asker firarisi ve benzerleri. AD. Bölgede gerilla kuvvetlerine karşı sempati gösteren şahıs ve zümrelerin durumu. AE. Bölgede bulunan silahlı kuvvetlerin eski mensupları. AF, bölgede gerilla kuvvetlerini destekleyecek güç ve olanaklara sahip kuvvetli şahsiyetlerin durumu. A, şeyh, aşiret reisi ve benzerleri. Burada bir kısım yerler atlanıyor. Bölgede yapılacak harekat ile alınacak kontrol tedbirleri yönünden genellikle bölge 3 ayrı bölgeye ayrılmak suretiyle değerlendirme yapılır. Bunlar 1. Kırmızı bölge. Gerillaların kısmi veya tam kontrolü altındaki bölgedir. Bu bölgedeki her şahsın gerilla ve gerilla destekçisi olmasından şüphe edilir. Bu bölgelerdeki birlikler daimi olarak savaş durumundadır. Araçlar konvoy halinde hareket etmeli ve bir birliğin himayesinde olmalıdırlar. Ek 22. Kırmızı, sarı, yeşil bölge. 2. Sarı bölge. Bu bölgeler ne dost kuvvetlerin ne de gerillaların kontrolündedir. Fakat zaman zaman gerillalar bu bölgelerde görülürler. Böyle bölgelerde birliklerin askerleri kendi şahsi silahlarını taşımalı ve tek başlarına dolaşmamalıdırlar. Araçların arkasında en az 2 adet silahlı muhafız bulunmalıdır. Bu bölgeler mahalli halkın kontrolünün en sıkı olduğu bölgelerdir. 3. Yeşil bölge. Bu bölgeler dost kuvvetlerinin sıkı kontrolü altındadır. Mahalli halkın kontrol tedbirleri kaldırılmıştır. Birliklerindeki askerler çift dolaşmalıdır. Bir gerilla kuvvetinin bulunduğu bölge geniş bir alanı kapladığı takdirde, söz konusu bölge tali bölgelere ayrılarak her bölgeye elde mevcut kuvvet, bölgenin özelliği, gerilla kuvvetlerinin durumu dikkate alınarak bir karşı gerilla kuvveti tahsis edilir. Tali bölgeler arasında ara hatları seçilerek birliklere verilecek sorumluluk sahaları kesin olarak belirtilir. Bölgeler ve tali bölgeler planlama safhasında tespit edilir. Harekat bölgesine intikalden sonra gerekiyorsa lüzumlu değişiklikler yapılabilir. Ara hatlarının seçilmesinde aşağıda yazılı faktörler dikkate alınır. Bir, gerilla unsurları bulunduğu üst kamp yeri ve karargahlar. 2. Önemli arazi arızaları, nehirler, ormanlar, bataklıklar. 3. Meskun bölgeler mümkün olduğu kadar parçalanmadan bir birliğin sorumluluğuna verilir. Komşu birlikler arasında ara hatları üzerinde koordinasyon noktaları tespit edilir ve bu noktalardan gereken koordinasyon yapılır. 2. Tecrit sahası. A. Amaç ve hedef. Bu safhada güdülen ana amaç ve hedef bölgedeki gerilla kuvvetlerini iç ve dış destek kaynaklarıyla mahalli halkın desteğinden ayırmak ve onları tecrit etmektir. Tecrit sahası gerilla kuvvetinin imhasına temel teşkil edecek bir seri faaliyeti kapsar. Genel anlamda bu safha karşı gerilla kuvvetleri tarafından yürütülen kısmi bir savunma faaliyeti niteliğini taşır. Diğer bir deyişle bu safha gerilla ve onun üslerine nihai imha edici darbenin yapılabilmesi için karşı gerilla kuvvetlerinin pozisyon almasını sağlayan kademeli bir mücadeledir. Bu safhada genellikle bazı tereddüt ve bunalımlar meydana gelebilir. Büyük çabalar harcanmasına rağmen başarı açık ve seçik bir şekilde görülmez. Bu safhada gerilla kuvvetlerinin karşı gerilla kuvvetlerine karşı uygulayacakları hücum, baskın, pusu gibi taktikler önem kazanır. Bu durum özellikle küçük çaptaki operasyonlar şeklinde belirir. B. Bu safhada özet olarak aşağıda yazılı tedbir ve tertipler alınır. 1. Gerilla bölgesine giren ve çıkan ana tali ve gizli yollar tıkanarak kontrol altına alınır. 2. Tecrit kuvvetleri emniyet ve keşifle ilgili çeşitli tertipler alır ve gerillalarla temasın kaybolmamasına çalışırlar. 3. İstihbarat ve istihbarata karşı koyma faaliyetleri kesif bir şekilde devam ettirirler. 4. Gerek yurt dışından gerekse yurt içinden gerillalara yapılacak her türlü destek ve yardımları önleyecek tedbir ve tertipler alınır. 5. Yerli halkın desteğine engel olucu ve bölge halkını kontrol altına almak amacıyla lüzumlu planlı tedbir ve tertipler devam ettirilir. 6. Bölgede mevcut statik konuşlu güvenlik kuvvetlerinden azami derecede yararlanma şekilleri üzerinde önemli durulur. Burada bir kısım yerler yine atlanıyor. D. Karşı gerilla harekatının sevk ve idaresinde temel prensipler. 1. Gerillalara karşı girişilen taktik harekatının amaç ve hedefi, inisiyatifi ele geçirmek ve gerilla kuvvetini imha etmektir. Bunu yapmak için gerilla unsurlarına karşı aralıksız taarruz yapmak suretiyle baskı devam ettirilir. Aralıksız taarruzlar gerillaları devamlı yer değiştirmeye, güvensiz ve düzensiz kalmaya zorlar, destek kaynaklarından ayırır, morallerini çökertir ve en önemlisi eylem ve faaliyette bulunmalarını önler. 2. Gerillaya karşı mücadele bir liderlik meselesidir. Başarı veya başarısızlık çok kez liderin niteliklerine paralel olarak artar veya eksilir. 3. Gerillalara karşı harekatta mutlaka sorumlu bir komutan tayin edilir. Bu komutan harekat bölgesinde doğrudan doğruya veya dolaylı olarak aldığı görevle ilgili askeri ve sivil tüm kuruluşlarla çok sıkı ve devamlı bir işbirliği ve koordinasyon ortamı hazırlar ve icra eder. 4. Gerillalara karşı yapılacak harekatla ilgili olarak verilen sorumluluk bölgeleri değişmez ve geçilmez birer duvar niteliğinde değildir. Durum ve koşulların gerektirdiği hal ve zamanlarda bu sınırlar geçilir, yeni sınırlar tespit edilir veya değiştirilir. 5. Gerillalara karşı mücadelede baskın, emir ve komutada önemli bir taktik prensiptir. 6. Gerillalara karşı girişilecek mücadelede inisiyatifin daima karşı gerilla harekatında olması lüzumlu ve önemlidir. Harekat sorumluluğu alan komutanın elinde küçük birlik olsa bile süratle karar vererek gerilla saldırılarına karşı taarruzla mukabele etmelidir. Kararsızlık içerisinde bocalama karşı gerilla kuvvetini hezimete götürür. 7. Planlama ve harekatın hazırlık safhalarında düşman istihbaratına karşı koyma tedbirleri önem kazanır. Bunun için her türlü tedbirler alınmalı, aldatma ve şaşırtma tedbirlerine uygun şekilde yer verilmelidir. 8. Sadece savunma tedbirlerine başvurmak kuvvetlerin parça parça harekata katılmalarına ve israfına sebep olur. Gerillalara yeniden birleşme, eğitimle yetişme, muharebe, istihbarat ile lojistik desteğini geliştirme fırsatı ve olanağını verir. Ayrıca savunmanın seçilmesiyle gerilerde serbest faaliyet olanaklarıyla ağır zayiata uğrama riski de kabul edilmiş olur. 9. Her taarruzi harekatta baskın aranmalıdır. Baskını gece kötü hava koşullarında ve araziden taarruz etmekle, yeterli birlikler kullanmakla, harekat usul ve şekillerinde değişiklik yapmak suretiyle elde edilir. 10. Karşı gerilla kuvvetleri gerilla kamplarına, gerilla gruplarına ulaştırma hatları gibi hedeflere taarruz ederler. Arazi işgali normal muhabere harekatında istenmesinin aksine gerilla harekatında maksadın teminine pek az yardımcı olabilir. Çünkü gerillalar, dost kuvvetler o bölgeden ayrılır ayrılmaz oraya sızarlar. Bunun için gerillaları gayri müsait arazide savunmaya zorlayacak ve böylece azami miktarda gerilli mensubunun teslim olmasını, esir alınmasını veya imhasını kolaylaştıracak özel hedefler elde edilmeye çalışılır. 11. Açık muharebeye istekli gerilla unsurları tecrit edilip kaçmaları önlendikten sonra bunlara taarruz edilir. Muharebe etmekten kaçan gerilla unsurları onları tespite imkan veren bölgeye doğru sıkıştırılır, sonra tespit ve taarruzla imhası sağlanır. 12. Gerilla bölgesinin birden temizlenmeyecek kadar geniş olması halinde bölge tali bölgelere ayrılır. Bölgeler sıra ile teker teker temizlenir, bu usulde gerillaların kaçmalarını önlemek için asıl taarruzun yapıldığı tali bölgenin tecrit edilmesini gerektirir. Her tali bölge temizlendikçe asıl taarruz kuvvetinin müteakip tali bölgeye intikal edip hareketi tekrarlarlar. 13. Yeni gerilla gruplarının meydana gelmesini ve henüz temizlenmemiş bölgelerden gerillaların sızmasını önlemek için temizlenmiş bölgelerde yeteri kadar kuvvet bırakılır. 14. Bir tali bölgede asıl taarruz için kuvvetler toplanıncaya kadar gerilla birliklerini taciz etmek ve tepki harekatında bulunmak üzere gerilla ile teması sağlayıp devam ettirecek kadar kuvvet bulundurulmalıdır. Gerillaya karşı harekatla aşağıdaki faaliyetlere çoğunlukla başvurulur. 15. Her bir münferit durumda hangi gerilla taktiğinin kullanılmasının gerekli olduğu, eldeki mevcut kuvvetlerin gücüne, gerilla kuvvetlerinin durumlarına ve genel duruma bağlıdır. Cesaret, inisiyatif ve komutanın intibak kabiliyeti ve gerilla yapılan mücadelede elde edilen tecrübeler, hali hazır durumda en fazla zarar verecek şekilde birleştirilerek başarı sağlayacak bir teknik meydana getirilmelidir. Gecikme ve durgunluk gerillaların yerleşip kendilerini kuvvetlendirmeleri için zaman kazandırmış olur. 16. Gerilla saldırılarına engel olmak için tek bir gerilla taktiğinin kullanılması nazariyesi yanlıştır. Hatta en iyi bir şekilde teşkil, sevk ve idare edilen karşı gerilla kuvvetleri ne kadar iyi bir şekilde yönetilirse yönetilsin, gerillalardan evvelce temizlenmiş olan bölge gene onların gelip yerleşmelerine engel olunmadıkça başarıya erişemezler. Aynı şekilde birlikler yaptıkları taarruzlarla geniş arazi parçalarını gerillalardan temizleyemezlerse, alınmış olan en iyi emniyet tedbirleri bile devamlı bir başarı sağlayamaz. Aynı şekilde muhabere tekniklerinde de tek bir değişmez prensibe bağlı kalmak yanlıştır. Zira gerillalar hemen bu tekniğe kendilerini intibak ettirerek karşı tedbirleri alabilirler. Gerillalar aynı zamanda da devamlı olarak bu hususta kendi özel karargahlarından talimat ve haber almaktadırlar. 17. Gerillalara karşı savaş hem harekat ve hem de alınacak tedbirler yönünden muayyen sıklet merkezlerinin teşkilini gerektirir. Çok kez gerillalara karşı yapılan savaşlarda önceden konmuş olan birliklerin yeri ani olarak değişebilir ve komutan evvelden hesaba katmamış olduğu bir durumla karşılaşabilir. Bu sebepten dolayı her komutanın elinde yeteri kadar gerekli kuvvet bulundurması ve böylece her an için bu sıklet merkezlerinin değiştirilmesi sağlanmış olur. Küçük fakat son derece seyyar olan birliklerin takviye birlikleri ve ihtiyat takımları olarak kullanılması çok etkili olur. Karşı gerilla harekatında gerillalara karşı kullanılan başlıca taktik, teknik ve metotlar. Karşı gerilla harekatında uygulanan taktik ve teknik metotları 4 grupta toplamak mümkündür. Bunlar 1 pusu, 2 baskın, 3 devriye, keşif ve muharebe, 4 kontrol ve arama. 1. Pusu. A. Tanımı. Pusu gizlenen bir mevziden hareket halindeki bir düşmana karşı yapılan baskın şeklindeki bir saldırıdır. B. Amaç ve hedefi. Pusunun amaç ve hedefi pusuya düşürülen mevcut düşman kuvvetlerinin tümünü imha etmek veya ele geçirmektir. Pusularda toprak edinmek teşebbüsü ve ele geçirilen toprağın devamlı surette muhafazası söz konusu değildir. Tüm karşı gerilla harekatında pusu koşullara uygun tertiplendiği takdirde önemli başarılar sağlar. Pusu taktik ve tekniğinde hiçbir şey başarı kadar başarılı değildir görüşü pusunun önemini ifade eder. Ve burada bir kısım yer atlanıyor. 2. Baskın. A. Tanımı. Düşmana hazırlıklı bulunmadığı zaman yer ve tarzda ani ve taarruzi olarak öldürücü bir darbe vurmak şeklinde tanımlanabilir. baskında düşmanın habersiz yakalanması değil, fakat sadece etkili bir şekilde mukabelede bulunmak için zamanında farkına varmaması esastır. B. Amaç ve hedefi. 1. Düşman personelini imha etmek veya esir almak. 2. Düşmana ait silah ve mühimmat ve malzemeyi imha etmek veya ele geçirmek. 3. Düşmana ait tesisleri tahrip etmek, lüzumlu dokümanları ele geçirmek. 4. Düşman elinde bulunan dost personeli kurtarmak. C. Baskının başarılı yapılmasına yardımcı faktörler. 1. Sürat, 2. Gizlilik, 3. Şaşırtma, 4. Vasıta ve usullerde değişiklik, 5. Zamanda değişiklik, 6. Yerde değişiklik, 7. Geçilmesi imkansız görülen bir araziden faydalanma, 8. İstihbarat ve istihbarata karşı koyma, 9. Muhabere ve elektronik emniyeti, 10. Taktik ve hareket metotlarında değişiklik, 11. Tahditli görüş şartları. Karşı gerilla harekatında baskın tekniklerini kullanmak için her zaman fırsat ve olanak vardır ve mutlaka kullanılmalıdır. D. Baskın görevi alan birliğin kuvveti ve bölümü. Baskın görevi alan bir karşı gerilla birliğinin kuvveti bir manga ile takviyeli bir bölük arasında değişir. Baskın görevi alan bir birlik genellikle 3 bölüme ayrılır. Bunlar 1. Emniyet unsuru, 2. Hücum unsuru, 3. Destek unsuru. 1. Emniyet unsuru. Emniyet unsurunun görevi hedef bölgesini tecrit etmek, yaklaşma yollarını tıkayarak veya düşmanın bölgeden kaçmasına engel olmaktır. 2. Hücum unsuru. Hücum unsurunun görevi düşman personelini imha etmek, esir almak veya görevin gerektirdiği diğer işleri yapmaktır. 3. Destek unsuru. Destek unsurunun görevi hücum unsuruna muharebe ve idari destek sağlamaktır. Baskın harekatında helikopterler, paraşüt birlikleri özel bir önem kazanır ve başarı şansını artırır. 3. Devriye. A. Tanımı. Karşı gerilla harekatında devriye, ana birliğin görevini kolaylaştırmak ve ona yardımcı olmak maksadıyla teşkil edilen, kuvveti bir mangadan bir bölük arasında değişen, keşif ve muharebe görevleri yapan bir kısım kuvvettir şeklinde tanımlanabilir. B. Amaç ve hedefi. Sağlam ve kapsamlı bir devriye görevi, karşı gerilla kuvveti komutanına en iyi ve etkili bir istihbarat toplama vasıtası sağlar. Görünüşte gelişi güzel fakat aslında planlanmış bir şekilde harekat bölgesinde dolaşan devriyeler, gerilla kuvvetlerini hareket etmeye zorlar, tedirgin eder, yer değiştirmeye sevk eder. Çünkü aynı yerde kaldığı takdirde yerinin keşfedilerek bir baskına uğramak tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu gerillalar kabul eder. Bu nedenle karşı gerilla harekatında devriye görev ve hizmetleri özel bir önem taşır. Burada bir kısım yerler atlanıyor. 4. Kontrol ve arama. A. Amaç ve hedefi. Karşı gerilla kuvvetinin yapacağı bir harekatta aramalardan güdülen amaç ve hedef aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 1. Şüpheli şahısları aramak, 2. Çeşitli ulaştırma araçlarını aramak, 3. Meskun ve gayrimeskun bölgeleri aramak suretiyle yasaklanan silah, mühimmat, araç, gereç ve dokümanları ele geçirmek, aranan gerilla kuvveti mensuplarını yakalayarak bölgede etkili bir kontrol sistemi kurmaktır. 4. Arama yapılmadan evvel arama ekipleri teşkil edilir ve bu ekiplere ayrı ayrı belirli arama bölgesi ve görevleri verilir. Arama ekibinin bir kısmı fiilen aramayı yaparken yeterli bir kuvvetle dış güvenliği sağlar ve muhtemel kaçış yerlerini tıkar. B. Aramalarda riayet edilecek hususlar. Genellikle aramalar ister şahıslar, ister araçlar ve isterse meskun yerlerde yapılsın, mevcut koşullar görevin önem ve özelliği de dikkate alınarak mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde halkı tedirgin etmeden aramanın yapılmasına özel bir dikkat sarf edilir. C. Arama şekilleri. 1. Bir şubelinin aranması. AA genel. Herhangi bir şahıs üzerinde gerilla veya sempatizanı olabileceği noktasından hareket edilerek bir arama yapılacağı zaman gereken tüm emniyet tedbirleri alındıktan sonra evvelce gösterilen ve eğitimi yapılan şekilde ve arama tekniklerine riayet etmek suretiyle yapılır. Aramanın çeşitli şekilleri vardır. Bunlar AB seri arama. Bu arama şekli üzerinde silah veya tehlikeli diğer bir madde veya kaçak eşya bulunduğu tahmin edilen bir şahsın üzerinin süratle aranmasıdır. Bu tip arama yardımcı bir personel ile beraber yapılır. Arayan şahsın yardımcısı silahı ile aranan şahsı zararsız bir durumda bulunduracak, münasip bir yerde mevkiini alır. Bundan sonra şüpheli şahsa ellerini yukarı kaldırması bildirilir. Arayan şahıs ellerini şüpheli şahsın bütün vücudunda gezdirerek varsa gizlenmiş silah veya maddeleri arar. AC duvar araması. Şüpheli şahısların etrafa zarar vermeyecek bir halde duvar önünde aranması arayanlar için bir dereceye kadar emniyetlidir. Bu usul birkaç şahsın yalnız iki kişilik emniyet kuvveti tarafından aranması halinde arayanların vazifelerini özellikle kolaylaştırır. Bu usulde şüpheli şahsın yüzü duvara çevrilir ve ellerini havaya kaldırıp her iki yana açmak suretiyle duvar satına yapıştırılması bildirilir. Baş yere eğdirilir, ayaklar dışarıya dönük olarak bacaklar dışarıya açtırılır. Bu durumda arayan emniyet görevlilerinden birisi aranan şahsın gerisinde uygun bir yerde şüpheli şahsa silahını yöneltir. Arayan şahıs ise şüpheli şahsa yandan yaklaşır. Bu yaklaşma sırasında arayan şahıs üzerindeki silah şüpheli şahıs tarafından ele geçirilmemesi için yaklaşılma esnasında silahın aksi yönde bulunmasına dikkat edilir. Şüpheli şahıs mukavemet ettiği takdirde sağ ayağı bulunduğu vaziyetten geriye doğru itilir. 2. Birden daha çok şüphelinin aranması. İki veya daha çok şüpheli şahıs aranacağı zaman bunlar da aynı şekilde yukarıda belirtilen metot ve usulle duvara dayatılır. Fakat birbirleriyle temas edemeyecek kadar aralarında mesafe bırakılır. Aramayı yapan emniyet görevlisinin yardımcısı, arama hattının birkaç adım gerisinde silahı ateşe hazır durumda ve uygun bir yerde durur. Arayan görevli ise yine yukarıda belirtilen şekilde şüpheli şahısları arar. Aramalar birer birer yapılır. Ancak arayan şahıs şüpheli şahsa yaklaşıp ararken yardımcısı ile şüpheli şahıs arasında kalmamaya dikkat eder. 3. Kadınların aranması. Kadınlar ayrı bir yerde ve kadın arayıcılar tarafından aranmalıdır ve yine kadınlar erkek şüpheli şahıslarla bir arada bulundurulmamalıdır. 4. Araçların aranması. Aranan şahısların ve yasaklanan eşyanın memlekete girmemesi veya memleket içerisinde bir yerden diğer bir yere nakledilmesini önlemek için gerekli sınır bölgelerinde gerekse yurt içinde karayolu trafiği üzerinde devamlı bir kontrol sistemi kurmak ve idame ettirmek gerekir. Bu durum ise yol tıkamaları ile yapılabilir. Ancak bu gibi faaliyetlerin halk üzerinde korku ve endişe yarattığı dikkate alınarak yapılacak kontrolün yer ve zamanı seçmede hassas davranmak gerekir. Genellikle iki tip yol tıkaması vardır. Tertipli ve ani. Araçların kontrolünde arzu edilen başarılı sonucun alınabilmesi için gizliliğe önem verilir. Özellikle yol tıkamalarının uzaktan görülmemesi bir avantaj sağlayabilir ve araçların kontrolden kaçmamalarını sağlar. Yapılacak aramalarda araç ve şüpheli şahıslar tümüyle aranır. Bir kısım güvenlik kuvveti aramayı yaparken diğer bir kısım da arayan kuvvetin güvenliğini sağlar ve firarları önleyecek tedbir ve tertipleri alır. 5. Bir köyün veya meskun bölgenin aranması. Bir köy veya meskun bölgenin aranmasında dikkat edilecek en önemli nokta bu işin rahatsızlığını halka kabil olduğu kadar hissettirmemektir. Bunlar gerillaların ve gerilla sempatizanlarının kendi muhitlerinde kalmalarına karşı hoşnutsuzluk gösterecek bir noktaya kadar rahatsız edilmeli, fakat bir araba neticesinde gerillalarla işbirliği yapmalarına sebep olacak kadar aşırı bir tedirginliğe de meydan bırakılmamalıdır. Baskın tertiplerinin başarıya ulaşması için gizliliğe azami derecede riayet edilmesi ve yapılacak arama planının basit ve sade olması ve aynı zamanda süratle icra edilmesi gerekir. Aramadan evvel çok iyi bir istihbarat ve bu istihbarata dayalı bir görev bölümünün yapılması çok önemlidir. Arama faaliyetlerinde görev alan birliklerin teşkilatı. Her arama ekibi 3 gruba ayrılır. Asıl aramayı yapacak grup, bölgeye giriş ve çıkışları önleyecek, yakalayacak, emniyet altında bulunduracak emniyet grubu, bölgede kullanılmak üzere bir ihtiyat grubu. D. Köy ve meskun yerlerde yapılacak aramalarda kullanılacak metot ve usuller. 1. Yaklaşma. Bir bölge sakinlerinin işin aslını öğrenmesine fırsat vermeden yaklaşılarak çevrilir. Bazen motorlu vasıtalarla bölgenin içine girmek en iyi neticeyi verir. Diğer hallerde ise uzak bir mesafede araçlardan inmek uygun bir şekil olabilir. Netice yaklaşmalara ve mahalli duruma bağlıdır. 2. Bölgenin kuşatılması. Karanlıkta birlikler kabil olduğu kadar sessiz bir vaziyette yaklaşmalıdır. Mevzilerine yaklaşırken de yaklaşma hızını yarı yarıya indirmelidirler. Gün ışığından sonra bölge bir seri gözetleme noktasıyla örtülüp aralarındaki açıklıklar devriyelerle kapatılabilir. Normal olarak bir bölgeyi belirli bir süre için tamamen çevirmek imkansızdır. büyük sayıdaki birliklere muhtaç olunması bu işin gerçekleşmemesine yol açar. Gerekirse birlikler siper kazar, tabiat örtüsünden faydalanır. 3. Evlerin aranması. Ev aramalarında sırayla aşağıdaki şekilde hareket edilir. AA. Arama grupları teşkil edilir ve her gruba mümkünse mali personel ile kılavuz personel verilir. Kılavuz personel çok defa bölgedeki sabit emniyet kuvvetlerinden tefrik edilir. AB. Aranan evin sakinleri bir odada toplanır. Aile reisine aramanın amaç ve maksadı söylenir ve yapılacak aramada hazır bulunması istenir. AC. Binalar alt kattan başlayıp üst kata doğru aranır. Bina dahilinde silah ve mühimmat aramak için mayın arama cihazları kullanılır. Lüzumsuz hasara meydan verilmez. AD. Bir ev arandıktan sonra üzerine işaret konur. Aramaya bekleyen şahıslar aranan binalara sokulmaz. Boş bir ev veya mukavemetle karşılaşılması halinde eve yine kanun ve usullere riayet edilerek zorla girilir. AE. Evler arandıktan sonra ev sahibini aramadan dolayı bir zarar ziyanı olmadığı sorulur ve gerekirse bu durum bir tutanakla tespit edilir. AF. Aramalarda ele geçirilen şahıs ve eşya derhal emniyet altına alınır. AG. Ev aramalarında ev, bahçe ve diğer müştemilatı bir bütün olarak aranır, özellikle yer altında, duvar içinde, evin çatısı arasında, bahçedeki kuyu ve benzeri yerlere özel dikkat edilir. 13. Tehdidin değerlendirilmesi. Karşıt gücün imkan ve kabiliyetlerini aşağıda yazılı olduğu şekilde özetlemek mümkündür. Karşıt güç. A. Türkiye'yi parçalayarak Vietnam tipi bir mücadeleye itmek maksadıyla ülkede durum ve koşulların elverişli olduğu bölgelerde, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kırsal yörelerinde gerilla üsleri kurarak bu yöreleri pilot bölge ilan eder. Müteakiben iç ve dış desteklerin yardımlarını sağlayabilirler. B. Bugüne kadar kazandığı tecrübeleri değerlendirerek deşifre olmamış ve sonradan kazanılmış militanları daha güçlü olarak örgütleyebilir, teçhiz edebilir ve uygulayacağı yeni taktik ve metotlarla beklenilmeyen yer, zamanda ve beklenilmeyen vasıtalarla saldırı ve eylemlere girerek güvenlik kuvvetleri üzerinde baskın tesiri yaratabilir. C. İç ve dış desteklerin yardımıyla mevcut maddi ve manevi olanaklarını legal ve illegal yollarla daha büyük çapta güçlendirebilir ve etki alanlarını genişletebilirler. D. Geniş cephe stratejisi uygulayarak mevcut anayasal düzene karşı olan şahıs ve örgütleri aynı amaç ve hedeflere yöneltebilirler. İşçi köylü, üniversite, yüksekokul, orta dereceli okul öğrencileri ile öğretim üyeleri ve diğer aydın ve yarı aydın zümre ve örgütler. E. Ekonomik ve sosyal bunalımı daha da arttırmak ve halkın devlete olan güven ve bağlılığını zaafa uğratmak maksadıyla askeri ve sivil hayati öneme haiz her türlü tesis ve kuruluşlara karşı sabotaj yapabilir. Ulaştırma sistemleri, muhabere ve enerji üretim merkezleri, baraj, su depoları, TRT tesisleri, petrol boruları ve tesisleri, köprü, fabrika ve benzeri sanayi tesisleri. F. Adam kaçırma, soygun, gasp, suikast ve benzeri şiddet eylemleri planlayabilir ve icra edebilirler. G. Dış ülkelerdeki propaganda ve faaliyetlerini yurt içi propaganda ve faaliyetleriyle birlikte ve koordineli olarak yürütebilirler. H. Bilinen taktiklerle silahlı kuvvetlere sızma çaba ve faaliyetlerine devam edebilirler. I. Ceza ve tutuk evlerinde bulunan anarşistleri kurtarmak maksadıyla saldırı ve benzeri hareketlerde bulunarak kaçırmaya teşebbüs edebilirler. İ. Ceza ve tutuk evlerinde bulunan anarşistlerin serbest bırakılmasını sağlamak ve dünya kamuoyunda politik bir değer kazanmak maksadıyla Türkiye'de bulunan yabancı devlet elçilik ve konsolosluk mensupları ile asker, sivil, kritik personeli kaçırabilir veya öldürebilirler. K. Şehir gerillasının örgütlenme ve faaliyetlerine paralel olarak kırsal bölgelerde kır gerillası için destek üsleri hazırlayabilir ve bu amaçla bölgelere silah, cephane ve yapılacak eylemler için lüzumlu diğer eşya ve maddeleri depo edebilirler. L. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki vatandaşlarımızın bir kısmını aldatarak kendi amaç ve hedefleri yönünde kullanabilir ve müştereken bazı bölgelerde çeşitli eylemlere girişebilirler. M. Marksist ve Leninist ideoloji ile bilinçlendirilmiş ve şartlandırılmış bazı elemanlarını devlet kuruluşlarının önemli ve kritik noktalarına getirmek maksadıyla çaba ve çalışmalarına çok yönlü devam edebilirler. N. Atatürkçü demokratik ve anayasal düzene gönülden bağlı devlet memurlarını sindirmek, baskı altına tutmak ve kendi aralarındaki dayanışmayı bozmak maksadıyla çeşitli yollarla propaganda ve çeşitli asılsız haberler yaymak suretiyle kuşku, güvensizlik, şüphe yaratmaya çalışabilirler. O, sıkı yönetim kalktıktan sonra mer'i kanun boşluklarından ve ortamdan azami derecede faydalanarak yurdun çeşitli bölgelerinde işçi ve köylüler arasında tahriklerde bulunabilir, grev, işgal, boykot, gösteri ve benzeri faaliyetler düzenleyebilir. P. Bölgede münferit veya toplu olarak güvenlik ve asayişi ihlal ve kamu huzur ve düzenini bozmak maksadıyla gasp, soygun, adam öldürme ve benzeri olayları düzenleyebilirler. R. Zayıf güvenlik kuvvetlerine karşı halkı tahrik ederek saldırı ve benzeri faaliyetlerde bulunabilirler. S. Depo ve karakollardan silah ve mühimmat sağlamak ve moral bozmak maksadıyla bu gibi tesis ve kuruluşlara karşı baskın ve saldırılar düzenleyebilirler. Ş. Emniyet ve asayişin bozuk ve hassas bölgelerde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, zayıf güvenlik kuvvetlerine karşı pusu ve baskın tertip edebilirler. T. Bölgede mevcut silahlı kuvvetler personelini aldatarak depo ve benzeri yerlerdeki silah ve mühimmatın çalınmasını planlar ve icra edebilirler. U. Bölgeye yurt içinden ve yurt dışından çeşitli çap ve nitelikteki silah ve mühimmatı sokabilir, depolayabilir ve satabilirler. Ü. Yurdumuza sınır kapılarından, mayınlı saha ve mayınsız sahalardan anlaşmalı ve anlaşmasız olarak giriş yapabilir ve yine aynı yollardan, aynı usul ve metotlarla çıkış yapabilirler. V. Büyük gruplar halinde ve silahlı olarak sınırların muayyen bölgelerinden zorla geçişe teşebbüs edebilir veya geçebilirler. Y. Gerek sınırdan geçiş sırasında gerekse derinlikte güvenlik kuvvetlerine karşı silah kullanabilir, öldürme ve yaralamaya sebebiyet verebilirler. Z. Yurt dışına giden Türk işçilerini kendi ideoloji yönlerinde bilinçlendirmek ve yurda dönüşlerinde bunları bir anarşist güç olarak kullanmak maksadıyla yurt dışı ve yurt içinde planlı ve koordineli çalışmalar yapabilirler. 17. ayrımın sonu. Sayfa 277.